Podcast dinle.
Merhabalar arkadaşlar. Ben ekonomi gazetecisi Erkan Öz. Dünya ekonomisinde hiçbir yerde bulamayacağınız haber ve yorumlarla Bir Dünyanla Bir programında daha tekrar karşınızdayım. Arkadaşlar, bu bölümde konumuz Bitcoin'de bir mega boğa mı söz konusu olacak, yoksa Bitcoin'de ve tabii kripto paraların tamamında son dönemece mi girdik? Bu ikisi aslında bana göre aynı şey, fakat bir taraftan mega boğa, Allah uçuyoruz falan diye bunu coşturmak var. Bir de son dönemece girdiğimizi hatırlatıp en büyük kazançların da en büyük kayıpların da bu son dönemde yaşanabileceğinin altını çizmek var. Ben ikincisini tercih ediyorum. Aklı selim olan yolu tercih ediyorum. Evet, Twitter'da ya da başka yerlerde bir mega boğadan bahsediliyor. Zaten ben bu farkındaysanız, biraz beni takip ediyorsanız, bu boğa, ayı falan bunları da kullanmıyorum ben. Bana göre yükseliş sezonu ve düşüş sezonu var. Her şeyi Türkçe ifade etmekten yanayım. Amerika'dan her bulduğumuz kavramı almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Herkesin anlaması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bu ayı, boğa falan, bunlarda da böyle dinsel bazı şeyler de var. Yani eski dini inançların uzantıları olan şeyler de var aralarında. O yüzden tercih etmiyorum. Şimdi ama millet buna mega boğa diyor. Gerçekten böyle bir çok acayip, inanılmaz yükseliş gelme ihtimali var mı Bitcoin'de? Bir bakalım önce buna. Geçen bölümde, geçen hafta yayınladığımız Yeşim Ülker'le, gazeteci Yeşim Ülker'le sohbet programımızda ben orada Citibank tarafından yapılan resmi bir Bitcoin tahmininden bahsetmiştim. Bazıları bu tahminin gerçek bile olduğuna inanmayabilir. İşte bakın, burada Citibank'ın raporu, Bitcoin 21. yüzyılın altını diye burada Citibank'ın resmi bir raporu, Forex yani döviz işlemleri yapan müşterilerine yapılmış ve Forex'in içinde Bitcoin'e de yer verilmiş ve haftalık bir eskiye doğru uzanan bir grafikte temel olarak şu analiz yapılmış ve üst sınırda şuraya konulmuş ve bunun 2021 Aralık-December ayına denk geldiği ve 318 bin küsür dolara gitmesi potansiyeli olduğu bu analizde ifade edilmiş. Bakın, şurada Bitcoin fiyatı var ve burası hedef olabilir diye gösterilmiş. Bakın, eski yeşil trendler orayı, hedefi bulmuş ve burayı göstermiş. Şimdi geçen hafta bu tahmini ben ekranda zikredince buna itiraz eden arkadaşlarımız olmuş. Aslında doğal arkadaşlarımızın itiraz etmesi. Anladığım kadarıyla bu arkadaşların çoğu klasik piyasalarda daha çok işlem yapan arkadaşlar. Onlara kızmıyorum ya da niye böyle söylediler diye eleştirmiyorum. Aslında iyi bir şey de yaptılar. Çünkü açıklama fırsatı doğdu bu şekilde. Diyorlar ki mesela, ya 1,5 ay kadar bir zaman kalmış. Aralık 2021, nasıl 318 bin dolar diye bir tahmin olsa bile, Citibank'ın tahmini olsa bile, niye bunu dile getiriyorsunuz demişler. Bunun mümkün olmadığını söylemişler. Oysa arkadaşlar, bir son dönemde aşırı yükseliş ve bir son dönemeç için her türlü şu anda saha şartları diyelim hazır. Bakın, Tim Cook yani Apple'ın CEO'su, Bitcoin'iniz, Ethereum'unuz var mı diye sorulan bir soruya, evet var, benim şahsi olarak bunlara yatırımım var diye cevapladı. Gerçi Apple'ın falan almayacağını söyledi kripto paraları, ama Tim Cook gibi yani dünyanın sayılı yöneticileri arasında yer alan bir ismin Bitcoin almış olması, kendi kişisel portföyü için Bitcoin almış olması çok daha önemli bence Apple için almasından. Aslında demek oluyor ki bu, yani ben Apple için de alırdım aslında. Yani bunu değerli görüyorum portföy çeşitlendirmek için. Ama işte kurallar, kanunlar falan izin vermediği için veya işte cesaret edemediğim için alamıyorum Apple için demektir bu. Ayrıca Dan Held demiş ki, Tim Cook, Jack Dorsey Twitter'ın CEO'su, Elon Musk biliyorsunuz meşhur Tesla'nın kurucusu, Stanley Druckenmiller çok önemli bir yatırımcı, Bill Miller çok büyük bir trader ve teknik analist ve Paul Tudor Jones yine çok meşhur bir yatırımcı. Bunların hepsi Bitcoin sahibi ve şu anda satmadılar. Ve Bloomberg gibi çok merkez medya ve dünya çapında tabii önemli haber kuruluşlarında da Bitcoin'in ne kadar önemli bir enflasyona karşı hedge olduğu, yani enflasyonu bitirdiği konusunda yazılar çıkmaya başladı. İşte %99.996 Bitcoin'de deflasyon oldu, yani dolara karşı değer kazandı anlamında yazılar çıkmaya başladı. Bu da çok iyi. Burada hemen bir kısa not vereyim. Bitcoin evet enflasyona karşı koruma sağlar, fakat bu en az 4-5 yıl, 10 yıl gibi hedeflerseniz koruma sağlar. Kısa vadede 1 yıl içinde mesela bunu söyleyemiyoruz. Çünkü belki de yükseliş sezonunun dediğim gibi mega boğa dedikleri alana girdik. Yani çok büyük kazançlar büyük ihtimalle burada sağlanabilir ihtimal olarak. Ancak onun arkasından da büyük ihtimalle yine bir düşüş sezonu gelebilir. O yüzden 1 yıl, 2 yıl gibi buna garanti veremez kimse. Bitcoin ve kripto paraların enflasyona karşı koruyacağına dair, ama 4-5 yıl, 10 yıl içerisinde muhtemelen evet kripto paralar çok iyi bir enflasyona karşı koruyucu olabilirler. Lisa Abramovic de Bloomberg TV'den demiş ki gerçek faizler, 10 yıllık Amerikan gerçek faizleri, hazine bonolarının üzerindeki faizler tarihi düşük noktaya düştü. Bunu da beni dikkatli izleyen izleyicilerimiz bilir. Altın, gümüş ve Bitcoin için, özellikle altın için bu süper bir gelişme. Bu faiz, bu reel faiz, yani enflasyon düşüldükten sonra geriye kalan faiz ne kadar aşağı inerse bu sağlam paralar, sınırlı paralar, doların karşıtı olan paralarda o kadar yukarı baskı ihtimali oluşuyor arkadaşlar. Yine Liz Ann Saunders da şunu paylaşmış. O da Charles Schwab'da, dünyaca ünlü bir yatırım şirketinde baş yatırım stratejisti. Demiş ki Amerika'da anında ulaşılabilir mevduatlar, yani bankada duran paralarda acayip bir tarihi artış var. Yani bu pandemi başlamadan önce bunun seviyesi 800 milyar dolar civarındaydı. Şu anda 3.47 trilyon dolar, tarihte görülmemiş bir şekilde milletin banka hesaplarına para yığılmış durumda. Çalışmasalar da insanlara para veriliyor. Tabii ki bu tarihi para basmaların sonucu olan bir şey. Yani Amerika değer ürettiği için insanların elinde para yok şu anda. Amerika para bastığı için insanların elinde para var. Yani bütün zengin yatırımcılar Bitcoin almış ve yükselmesini bekliyor. Medya Bitcoin'den çok olumlu şekilde bahsediyor. Reel faizler dibi görmüş ve milletin elinde acayip nereye koyacağını bilemediği para var. Sonuç, Bitcoin'de evet bir yükseliş sezonu, hatta bu benim izleyicilerin inanmadığı, sitem ettiği bu 200-300 bin dolara gider mi Bitcoin 1,5 ayda konusuna ortam hazırlayan bir durum var. Bakın, sadece ortam hazırladığını söylüyorum. Kesinlikle böyle bir şey olacak demiyorum. Ama ortam hazır. Glassnode'un yayınladığı bir veri, uzun dönem Bitcoin tutanlar. Bunlar ne zaman satışa geçerse, işte bakın şuradaki kırmızı çizgiler oluşuyor. Ne zaman alıma geçerse de şu yeşil çizgi oluşuyor. Çok uzun dönem, yani senelerdir Bitcoin tutanlar, bakın Ekim 2020'nin ortasından itibaren satışa geçmişler. Çünkü Bitcoin çok yükseldi. Yani bir 4-5 sene önce Bitcoin'i 600 dolardan falan alan adamlar için 15-20 bin dolara çıkmış olması Bitcoin'in bir satış dönemi fırsatı diye değerlendirildi ve onlar sattılar. Onlar sattıkça farkındaysanız fiyat da acayip bir şekilde yükseldi. Onlar ne zaman tekrar alıma geçtiler, uzun vadeli tutanlar, fiyat çöktü. Yaz ayındaki çöküşü gördük. Şimdi onlar tekrar alımları azalttılar ve ilk defa şu son hafta içerisinde, bakın Kasım ayının başından itibaren tekrar satışa geçtiler. Bu tekrar satış uzun dönemli tutanlar için şu anlamı geliyor. Tekrar böyle bir kırmızı alan ve tekrar bu şekilde, işte geçen sene Ekim ayından falan başlayarak ta Nisan, Mayıs aylarına kadar süren o müthiş yükselişin bir benzeri için yine burada ortam son derece hazır. Şimdi bu inanmayan arkadaşlarımıza şunu anlatmak istiyorum, ya da hiç bilmeyen arkadaşlarımıza. Bitcoin yükseliş sezonunun son döneminde en yüksek performansları gösteriyor. Yani şu anda da acayip artmış durumda. Yani sezonun başında 8 bin dolarlardayken şu anda 64 bin dolarlarda, yani neredeyse 8 kat artış göstermiş durumda. Bunun çok büyük bir artış olduğunu düşünebilirsiniz. Ama Bitcoin ve tabii onunla beraber diğer altcoin'lerde sezonun son döneminde en büyük yükselişlerini yapıyorlar. Bakın, burada Global Macro Investor bir çalışma yapmış. 2013 sezonunun Bitcoin fiyatının izlediği yol ve işte çıktığı fiyatlarda sağ tarafta görülüyor mavi çizgi. Beyaz çizgide şu anki yani 2020-21 sezonundaki gelişmeler. Gördüğünüz gibi çok ciddi bir şekilde birbirine benzeyen bir durum var. Ve eğer 2013 sezonundaki gibi hareket etmeye devam ederse Bitcoin, ki ben bunu ta en başında yani 2020'nin en başında videolarımda, işte yazılarımda defalarca işlemiştim. Bu sezonun hızı 2013 sezonuna benzer bir yapı ortaya koyabilir. Yani orada da önce bir yükseliş olmuştu, sonra bir çöküş olmuştu, sonra asıl büyük sıçrama olmuştu. Aynı işte biz yaz aylarında bu büyük bir yükselişi gördük, sonra çöküş gördük. Şimdi daha büyük bir yükselişe adım atabiliriz gibi görünüyor. Şimdi arkadaşlarımız diyorlar ki işte Bitcoin 64 bin dolar nasıl Citibank'ın tahmini gibi 318 bin dolar olabilir? Olamaz diyorlar. Ama bakın beyaz çizgiyi mavi çizgiyle beraber yukarı doğru götürürsek şuralara bir yere gelir ve denk geldiği fiyat aralığı gördüğünüz gibi 250 bin doların üzeri olur. Yani 300 bin dolarlardan da çok rahat bahsedebiliriz. Bakın şurada. Yani çok bunun altını çizmek istiyorum. Citibank'ın tahminidir bu 318 bin dolar aralık 2021. Benim tahminim değil. Onların resmi tahmini. Bunu değiştirmediler. Resmi kendi Forex müşterilerine yaptılar. Ben ille de bu 318 bin dolar olur demiyorum. Ama olamaz diyen arkadaşlara da diyorum ki bunun olma ihtimali var. Bakın buradaki tabloda bu net bir şekilde gözüküyor. Bir başka eski sezonları karşılaştıran çalışmaya bakalım ki bu eski sezonlarla bugünkü sezonu karşılaştıran çalışmaları Twitter'da bir sürü bulabilirsiniz. Bu da onlardan bir tanesi. Bu çalışmaya göre de buradaki Fibonacci seviyelerine göre ayarlanmış bir çalışma. Burada da eğer eskisi gibi 272-2272 seviyesinin Fibonacci seviyesinin üzerine çıkarsa Bitcoin, görüyorsunuz zaten burada 200 bin dolarlar artık 300 bin dolara kadar bir gidiş olabileceği zaten gözüküyor. Tekrar ediyorum, bu Bitcoin son dönemeçte ya da bu insanların söylediği gibi mega boğa sezonunda ille de bu kadar çok artacak ya da bu sezon gerçekleşecek demek değil. Ama 2013 sezonunda bu gerçekleşmiş. 2017 sezonunda da gerçekleşmiş. Şimdi 2021 sezonunda biz çok benzer yapılarla buraya kadar gelmişiz. Bundan sonra da eskisi gibi buraya kadar genelde eskisi gibi devam etmiş. Özellikle 2013 bakın şöyle bir yükseliş şöyle gelmiş. Biz de böyle gelmişiz. Böyle bir kademeli bir sıçrama olmuş. Tam aynı pozisyondayız. Bundan sonra fırlama olmuş. 2017'de de öyle. Bundan sonra fırlama olmuş. Şimdi tam bu dönemdeyiz. Fırlama olması ihtimali var. İki önceki sezonla aynı yapıyı kurarsa. Ama tekraren söylüyorum, bu bir ihtimal. Yani bunu gördünüz diye Allah evet kesinlikle bu fırlama olacak. Öyleyse evi satayım, arabayı satayım, böbreğimi satayım. Ben buna yatırayım. Bu çok yanlış bir arkadaşlar ne olur? Tutum olur. Bu eski yapı meydana gelebilir diye burada bir pozisyon almak isteyebilirsiniz. Evet, bu pozisyonu almak isterseniz uygulamanız gereken çok önemli kurallar var arkadaşlar. Bunu Twitter'da ben bir bilgi seli olarak yayınladım. Twitter'da da paylaşımlar yapıyorum. Başka yerlerde yazdığım yazıları Twitter'a koyuyorum. Twitter'daki hesabımı da takip etmenizde büyük fayda var. Şimdi bu şartları görelim. Diyelim ki bu ihtimali göze aldınız. Elinizde biriktirdiğiniz, sıfıra giderse üzülmeyeceğiniz, yani sıfır olmaz tabi de mesela %50, %60, %70, %80 düşerse yatırımınız, üzülmeyeceğiniz bir paranız var. Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Ev satarak, araba satarak, işte iş yeri, iş kapatarak, çoluğunuzun çocuğunuzun parasından, sağlık için gerekli olan paradan falan ayırıp, işte askerlik için, evlenmek için gerekli olan paraları ayırıp bu tip bir yatırım, bu tip bir risk alınmaz. Bakın burada ne diyorum, tekrar ediyorum. Bu son dönemeçte bir büyük yükseliş olabilir. Son dönemeç demenin sebebi de yükselişten sonra bakın diğer sezonlarda bir çöküş gelmiş. Artık bu Bitcoin yükselişinden sonra bir daha çöküş gelmeyecek diyenleri de duymaya başladık. Bu bir ihtimaldir tabii ama düşük bir ihtimaldir. Yani diyelim ki böyle bir paranız var. Bana sorarsanız ben mesela 2016-17'den beri bu piyasanın içindeyim. Asla ne ev satarak, ne araba satarak, ne bir şeyler satarak bu piyasanın içine sermaye olarak koymadım. Ha, ucuz bir araba kullandım. Çok ucuz bir araba kullandım. Hatta işte bununla beni görünce şaşıranlar, işte dallı geçenler falan oldu ama şimdi ben onlara gülüyorum. O şekilde tasarruf ederek işte dışarıda fazla yemek yiyip, pahalı yerlerde yemek yiyip, para harcamayarak tasarruf ederek birikimler sağladım ve bu şekilde sermaye oluşturdum. Sonra üzerime çok böyle süper pahalı kıyafetler vesaire de almadım. Hep bu işi temel bir noktada, basic bir noktada tuttum ve oradan da tasarruf ettim. Ama mesela sağlık konusunda hep olabilecek en iyi doktorlara gittim. Para harcamaktan hiç çekinmedim. Dışarıda yemek yemedim. Çok fazla para harcamadım ama eve aldığım gıdaların kalitesi konusunda ödün vermedim. Sağlığımı korumaya çalıştım. Zaten bazı sağlık problemlerim var. Ondan dolayı bir şey yapmadım. Yani bir tasarrufta bulunmadım. Oralardan tasarruf etmedim. Bunun yanında yardım yapmaktan da hiçbir zaman vazgeçmedim. Orayı da işte sermayeye dönüştürmedim. İşte fitredir, zekattır bunları hep yerine getirdim ve bunun haricinde de sadaka olarak, başka türlü yardımlar olarak sürekli etrafıma yardım etmeyi sürdürdüm. Bunlardan tasarruf etmedim. Diğer konularda tasarruf ederek kendime sermaye oluşturma yoluna gittim. Bu şekilde bir sermayeniz varsa ne yapabilirsiniz? Diyelim ki bu riski de almaya karar verdiniz. İşte Bitcoin bu kadar yükselecek. Başka altcoin'lere de yatırım yapabilirsiniz. Yükselebilir diye yatırım yapabilirsiniz. Yani Bitcoin bu kadar yükselirse altcoin'ler de Bitcoin'den daha fazla yükselecek altcoin'ler de bulunabilir diye. Diyelim ki bir risk almaya karar verdiniz. Ne yapılır? Ne ilkelere uymanız gerekiyor? 1. Kripto paraların her durumda dünyanın en riskli ve en zor piyasası olduğunu unutmayın. Bitcoin ya da herhangi bir altcoin'in neden yükseldiğini ya da neden düştüğünü kendi kendinize açıklayamıyorsanız siz bu işi yeterince bilmiyorsunuz demektir. Bilmediğiniz işten uzak durun. Demin söylediğim gibi bu sadece Bitcoin olmayabilir. Bitcoin'den daha da fazla yükseleceğini düşündüğünüz coin'ler, projeler olabilir. Bunlardan dengeli bir portföy oluşturacaksınız. Ve bu portföyde, bu sepetin içinde mutlaka en büyüklerinden fiyatı çok fazla dalgalanmayan ve işlem hacimleri çok yüksek olan para birimlerinden mutlaka tutun. Bunları da nereden öğrenebilirsiniz? CoinMarketCap sitesinde bakın bütün coin'ler hakkında bütün bilgiler vardır. Piyasa değeri ne kadar? Şu andaki 24 saatlik işlem hacmi ne kadar? Bakın çok derin işlem hacmi olan coin'ler var burada. Milyarlarca dolarlık. Ama 3-500 bin dolarlık hacimleri olan coin'ler de var. Riskinizi dağıtmak için bir kere coin'lerden sepet oluşturun. Ve bu sepetin içinde mutlaka böyle milyarlarca dolar işlem hacmi olan, çok derinliği olan, çok fiyatı diğerlerine göre hızlı inip yükselmeyen coinlerden de olsun. Tek bir varlığa çok ağırlık vermeyin. Çünkü o varlığın inişi ve düşüşüyle portföyünüz çok sallanır. O projenin başına her an bir iş gelebilir. Yatırımınız tamamen çöp olur. Bu mega boğa diye sadece yükseliş tarafını söylüyorlar bu hareketlerin. Ama burada ciddi yükselişler ardından bakın ciddi düşüşler oluyor. Arada da düzeltme dediğimiz ciddi düşüşler olabilir. O yüzden dengeli bir portföy yani birçok projeden oluşan en az 5-6 projeden oluşan bir portföy ve bunun içinde de en az 1-2 tanesi böyle çok derin işlem hacimli fiyatları daha az dalgalı olan coinlerden olması iyi olur. Şahsen eleme yapmayı kolaylaştırıyor. Bitcoin'e düşmanlık yapan projelerden ben uzak duruyorum. Hakkında dava açılmış, hatta hakkında dava açılacağına dair dedikodu bile olan coinlerden uzak duruyorum. Bunlar gereksiz risk almak çünkü 12 bin tane coin var. Niye davasıyla uğraşayım ben coin'in? Çok aşırı teknik analiz yeteneğiniz yoksa yine çok aşırı işlem yapmayın. Yani teknik analizi bilmiyorsanız, bu işlere daha yeni girdiyseniz, daha blockchain'i, bitcoin'i yeni algılıyorsanız çok böyle sürekli ben gün içinde alacağım, satacağım, alacağım, satacağım. Parayı çok daha fazla katlayacağım. Böyle bana 4-5 kat yetmez, 20 kat, 30 kat yapacağım diye girerseniz hüsranla sonuçlanabilir. Yani coin alarak da, yani bilinmeyen ama çok güzel projesi olan bir coin buldunuz. Bundan 20 kat da yaparsınız. Ama alıp satarak 20 kat, 30 kat yapacağım diye uğraşırsanız ve çok da bu işleri bilmiyorsanız, şu son dönemde yeni girdiyseniz, büyük ihtimalle paranız sonunda eriyip sıfıra iner arkadaşlar. Seçeceğiniz coin projelerini sektörlere göre belirleyebilirsiniz. İşte bu sektörleri ve projeleri önceden belirleyin. Ve sürekli coin'den coin'e atlamayın. Yani birisi şu coin acayip çıkacak dedi. Bir ötekisi bu coin acayip çıkıyor dedi. Hadi ben onlara gideyim falan yapmayın. Belli başlı sektörler şöyledir kripto paralarda. Eski ve büyük piyasa değerli coin'ler. Ondan sonra yeni bu sezon çıkmış yüksek performans amaçlayan blockchain'ler. DeFi dediğimiz merkeziyetsiz finans, NFT, Metaverse, Web3, DAO, oyunlar. Özellikle bu oyunlarda DeFi, NFT, Metaverse, Web3, hepsi DAO, hepsi birlikte bulunabiliyor. Oyunlara eğilebilirsiniz. Oyun projelerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şeyde CoinMarketCap'te her bir coin'in ne işe yaradığı, ne yaptığı hepsinin açıklamaları var. Mesela atıyorum Polygon'a girelim. Burada fiyat bilgileri, bütün bilgileri var. Ve altta nedir? Bakın what is Polygonmatic? Yani nedir, ne işe yapıyor, nedir? Bunun arkasındaki takımda kimler var? Niye bu Polygon diğerlerinden farklı? Hepsinin bilgileri var. İngilizce bilmeyenler için Google Translate tabii %100 olmaz ama yardımcı olabilir. Tek sektöre ağırlık vermeyin. Mesela oyunlarda hepsi birlikte var diye bütün portföyü oyun doldurmayın. Yine eski büyük blockchain'lerden de, yeni yüksek performans blockchain'lerden de mutlaka koyun. Coin fanatikliği yapmayın. Tek proje, tek sektöre odaklanmayın. Bunlar için Twitter'da sürekli paylaşım yapıp vakit kaybetmeyin. Gereksiz zaman harcamış ve büyük risk almış olursunuz. Ya o tek projenin başına bir şey gelirse. Evet arkadaşlar, blockchain'ler hacklenmesi vesaire zor projelerdir. Fakat hiçbir şeye dünyada %100 güven olmaz. O yüzden tek projeye böyle kendinizi adeta tapar gibi adamayın. Airdrop kovalamayı abartmayın. Yani airdrop bedava işte coin dağıtan projeler. Bunlarda sınır var bir kere. Ve biz şimdi sezonun başında olsaydık, yani şuralarda olsaydık, evet airdrop kovalanıp onlardan sermaye yapılabilirdi. Yani bazı fan tokenlar mesela oyunla dağıtıldı. Yani telefonunuza bir mobil şey yüklüyordunuz, taraftar tokenları, bunları telefonda topluyordunuz. Bayağı şimdi onlar para etti. Bu son dönemeçte onları sermaye olarak kullanabilecek durumda olan arkadaşlar var. Ama şu anda artık son dönemeçte en fazla potansiyelin sağlanması ihtimali olduğu yerde en fazla değerini katlayacak şey projelerin kendisi. Airdrop, DeFi, stake vesaire bakarken şartlara iyi bakın. Yani stake'te paranızı bir yere yatırıyorsunuz. Buradan yüksek miktarda gelir, kimi durumlarda da faiz elde ediyorsunuz. Klasik bankalarda asla bulamayacağınız. Fakat şimdi son dönemde işte artık bunlar karşısında projelerin yapacağı ataklar büyük bir ihtimalle çok daha şey olacaktır, karlı olacaktır. Bir de bu stake'lerin, DeFi stake işlerinde vadeler var tabii. Vadeler, hangi vadeyle girdiğinize dikkat edin. Yani bu son dönemeç 1-2 ay sürebilir. Belki 3-4 ay sürebilir. Ondan sonrası, yani 1 yılı falan muhtemelen büyük ihtimalle yok. O yüzden siz varlığınızı kilitli tutarken birdenbire yükseliş sezonu bitebilir ve siz oradan çıkamayabilirsiniz. Bu son aşamada, son dönemde işte arbitraj vesaire kovalamak da verimli değil. Yani bir coin'i bir borsada çok ucuza buldum, ben buradan alayım bunu diğer borsaya götüreyim satayım. Burada çok büyük riskler var. Birincisi, son dönemde işte olmamız büyük ihtimal. Yani arbitrajda falan zaman harcayacağınıza kendinize çok güzel projeler bulup 10 kat belki 20 kat yükselecek, 30 kat yükselecek projeler bulabilirsiniz bu zamanı harcarken. Bir de bir yerde çok ucuzsa bir coin orada bu bir arbitraj fırsatı anlamına gelebilir ama aynı zamanda orada bir sorun olduğu anlamına da gelebilir. Bu arbitrajlarda çok hızlı bir şekilde oradan oraya para göndermeniz gerekiyor. Buralarda sorun çıkabilir. Arbitrajın şeyi çok az, marjı çok az. Siz büyük paralarla bu işleri yapmak zorundasınız. Alırken, gönderirken, alırken biz yanlışlık yaparsanız büyük miktarda para elinizden gider. Gereksiz zaman kaybı ve risk. İşte zamanınızı coin shill'lemek yani coinler hakkında sürekli Twitter'da paylaşım yapmak, arbitraj araştırmak, uykusuz kalacak şekilde aşırı derecede trade yapmak gibi şeylerle harcayacağınıza portföyünüzde sağlıklı projeler bulabilirsiniz. Tio ile dedikodularla yatırım yapılmaz. Yani işte şu coin, şu köpek coin'i böyle çıkacakmış, şimdiye kadar böyle çıkmış, bundan sonra böyle çıkar. Şimdi bir kere çok büyük hatalardan bir tanesi bir coin'in çok fazla yükselmiş olması aslında o coin'in düşme olasılığının yükselme olasılığından daha fazla olduğu anlamına gelir. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Ev, araba vesaire satılıp borç alınıp yatırım yapılmaz. Türev kaldıraç işlemler yani size diyorlar ki işte mesela 100 liram var, 10 bin liram varmış gibi yani 100 kat param varmış gibi işlem yap. 100x. Bunlar türev kaldıraç işlemlerdir ve bu aslında şunu demektir. Size 9900 birim borç veriyorlar demektir. Yani 100 liram varken 10 bin lirayla yatırım yap diyorlarsa 9900 lirasını size borç veriyorlar demektir ve o 100 liranız yanlış giderse işleminiz geri gelmemek üzere yok olur. Ve en önemlisi arkadaşlar, en önemli konulardan bir tanesi ta 2020'den beri bunu özellikle vurguluyorum. Yatırımlar saklama noktasında tek bir yerde saklanmaz. Bu sadece kripto paralar için geçerli değil. Altın, gümüşü de bana çok soruyorsunuz. İşte banka mevduatları için de böyle. Kripto paralar için haydi haydi böyle. Çünkü çok riskli bir sektör. Yatırım tek bir borsada, sıcak soğuk cüzdanda, kasada, gizli yerde ya da bankada saklanmaz. Bunları en az 5-10 noktaya bölmeniz lazım. Bir noktada başınıza bir şey gelirse, kasa işte soyulursa, banka batarsa, borsaya bir şey olursa, sıcak soğuk cüzdanda bir sorun çıkarsa, bir noktada aynı anda 5 noktada sorun çıkmayacağı için bir noktada sıkıntınız olur. Bu da en fazla kaybınızı %20 yapar. Eğer son gerçekten biz böyle bir yükseliş sezonundaysak, büyük bir yükseliş olacaksa zaten bu böyle bir %20 kayıp da sizin için çok önemli bir kayıp olmaz. Bu noktayı ne kadar yükseltirseniz o kadar iyi. Yani benim şu anda geniş bir portföyüm olduğu için 20'den fazla cüzdan, borsa vesaire saklama noktam var, banka falan. Buna dikkat edin. Bu birden fazla saklama noktasını herkes şey diyor. Aa, evet, öyle yapmalıyım ama kimse yapmıyor. Tek bir uygulamadan her şeyi anında görmek işlerine geliyor. Ama sonra acı olaylar yaşanıyor arkadaşlar. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Yatırım yapmadan önce projeleri çok iyi analiz yaptığınız gibi yatırımdan sonra da haberleri sürekli takip edin. Tek bir cümle, projenin sahiplerinin tek bir açıklaması roketleme de yapabilir, çakılmaya da sebep olabilir. Portföyünüzde mutlaka nakit de bulundurun. Şimdi bu dönem eğer olursa, bakın tekrar söylüyorum, bu 318 bin dolar benim tahminim değil ama olabilir mi diye baktık, geçmiş sezonlara karşılaştırdık. Evet, olabilitesi var ama bu olmayabilir de anlamına da geliyor aynı zamanda. Ama diyelim ki oldu, böyle büyük bir yükseliş bu kadar kısa zamanda olduğu zaman hem çok büyük yükselişler hem de çok büyük düzeltmeler, düşüşler de görülebilir. Bu düşüşlerde portföyünüzün dengesini sağlamak için aşağıdan nakitle dipten alım yapıp maliyetinizi düşürebilirsiniz ve portföyünüzü daha dengeli durumda tutabilirsiniz. Ve tabii her an acil bir durum olabilir. Bu durumda da diplere inerse piyasa nakitinizi kullanabilirsiniz. Eğer bir proje, kripto varlık alanında herhangi bir proje olabilir. Yani bu illa coin olması gerekmiyor. Herhangi bir proje, herhangi bir uygulama. Bu tabii sadece kripto varlıklar için değil, bütün yatırımlar için. Borsada da öyle, bankalar için de öyle vesaire. size doğru gelmeyen stratejik kararlar alıyorsa, verdiği sözleri tutmuyorsa, sürekli bahane uydurup sizin vaktinizi harcıyorsa bunlardan uzak durun. Bunlara girdikten sonra bu işler başladıysa zararda da olsanız uzaklaşmakta, en azından yatırımınızın çoğunu buradan çekmekte fayda var. Çünkü kripto paralara bakarsak binlerce proje var arkadaşlar. Ve şöyle bir sezonda, yani bu olacaksa, gerçekten bu yükseliş olacaksa, burada böyle sözünü tutmayan projelerle ay bugün de düzelir mi falan diye beklemenin, vakit kaybetmenin anlamı yok. Benim başıma bu geldi mesela. Bir oyun projesi vardı. Çok beğendim. Yüz binlerce şu anda kullanıcıları vardı. Ama öyle stratejik saçma sapan hatalar yaptılar ki şimdi hala işte düzeltiyoruz, düzeltmek üzereyiz falan filan diyorlar ama ben yatırımlarımın çok büyük bir bölümünü oradan çektim. Gereksiz risk almaya gerek yok. Sıfıra giderse canınızı yakacak. İş, askerlik, evlilik, sağlık ve benzeri için ayırdığınız paralarıyla kesinlikle yatırım yapmayın. Borç ile çok yüksek riskli bir alan olan kripto varlıklara asla yatırım yapılmaz. Türev kaldıraç işlemler de demin söylediğim gibi borç ile pozisyon açmaktır. Buralarda ancak çok deneyimli uzmanlar bu araçlarda başarılı olabilir. Türevlerde terste kalırsanız yatırdığınız para tamamen gider. Oysa bugün bir coin aldınız mesela. Bu sezonu bir şekilde kaçırdınız. Olmadı. Başka bir sezon gelirse yeniden o coin projeniz tekrar kâra geçebilir. Ama türevlerde dediğim gibi gittiği zaman para tamamen gidiyor. Ve bu da işte çok acı olaylara sebep oluyor. Bilmiyorsanız bu türev kaldıraç işinden kesinlikle uzak durun. Tekrar düşüş sezonu olmayacak diyenlerin olduğunu söylemiştim. Tabii ki bu bir ihtimaldir ama geçmişle karşılaştırdığımız zaman bakın burada olmuş. Geçmiş sezonlarda bu düşüş sezonları olduğu için düşük bir ihtimaldir. İyi yatırımcı planını en kötüsü seçeneğe göre yapar. Siz de bir düşüş sezonunun gelebileceğine göre bu planlarınızı yapın. Kripto paraları bahis gibi değerlendirmek, kolay para kazanma yolu olarak görmek çok yanlıştır. Tekrar ediyorum, dünyanın en zor, en çok emek isteyen finansal piyasasıdır. İnşallah bu temel ilkelere uyarak yükseliş sezonundan, yani bu yükseliş sezonunun son dönemecinden olabilecek en fazla kazancı elde edebiliriz. İlginiz için çok teşekkürler. Bu ilkelere uymak arkadaşlar çok çok önemli. Hepsine azami şekilde uymaya çalışın. Ben öyle yapıyorum. Baştan beri bahsediyoruz. Piyasa risklerle dolu. Aylarca ben size bahsettim Evergrande olayı. İşte 10 Kasım'da tam da o akşam Bitcoin'de her şey çok güzel giderken Evergrande'nin iflas ettiğine dair bir haberler çıktı. Piyasa alt üst oldu. 2-3 gün kendine gelemedi. Böyle olaylara karşı da her zaman tetikte olun. Evergrande iflas etti mi etmedi mi belli olmadı ama her an tabii ki iflas da edebilir. O yüzden bu all in dediğimiz, yani bütün her şeyle girmek gibi bir şey yapmayın. Mutlaka tedbirler alın ve bu demin söylediğim ilkelere uygun hareket edin arkadaşlar. Dediğim gibi başkaları mega boğa diyor ama siz bunun Bitcoin'de ve kripto varlıklarda 2020-21 yükseliş sezonunun son dönemeci olduğunu, bunun birkaç ay en fazla sürebileceğini aklınızdan çıkarmayın. Yani bunun, tabii bu anlattıklarımın hiçbirisi dediğim gibi kesin değil. Bu sadece olasılığın yüksek olduğu anlamına geliyor. Tabii bu eskiyle yaptığımız kıyaslamalarda kesin nokta hedefi bir hedef ortaya çıkmadığını da vurgulamak gerekiyor. Yani bu eski sezonlarla yapılan kıyaslamalarda şu gözüküyor. Bitcoin 150 bin doların üzerinde, 200 bin doların üzerinde bir yerlere gidebilir. Citibank'ın evet bir hedefi var, 318 bin dolar diye. Görüyoruz ki eski sezonlardakinin aynısı yaşanırsa Bitcoin 200 bine yakın en düşük ve işte onun üzerinde bir yerlere gidebilir. Yani bu 300 binle sınırlı da olmayabilir. Bilmiyoruz. 300 binin üzeri de olabilir veya 300 binle 200 bin arasında bir yerde de kalabilir. Böyle bir kesin hedefimiz yok ama önemli olan bizim için son dönemeçte geçmiş sezonlarda çok fazla artış olmuş olması ve bugün de bu ihtimal için bir risk alabilir miyiz, alamaz mıyız? İşte biz bunu değerlendirmeye çalışıyoruz. Farklı senaryolara karşı her zaman bu temel ilkelere uyarsanız tedbirli olmuş olursunuz. İnşallah bu büyük yükseliş son dönemeçte gerçekleşir. Ve bu konuda risk almak isteyen herkesin de işleri yolunda gider. Ve hepimiz bu sezonu bu işe girmek isteyenler tabii ki güzel bir şekilde, yüksek kazançlı bir şekilde bitirebiliriz. Elbette sağlık önlemlerine de dikkat edin. Her şeyin başı sağlık. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın. Podcast dinle.